Hayrım 31, sayfa 329. Hastalıklar yazısını bitirmesi sandığından uzun sürmüş. Çocuğunda eklem iltihabı olan bir kadınla röportajını yazmıştı ve Black Horse'a gittiğinde Rory oradaydı. Artık tozlardan arınmış saçlarıyla mekanın diğer köşesinde durduğunu gördü. Kalabalığın arasından insanları dürterek ona doğru giderken, "Kusura bakma geciktim" demeye hazırlanıyordu ki onun yalnız olmadığını fark etti. Yanındaki insanları tanımıyordu. Gazeteden değillerdi. Aralarında oturan Rory kahkahalar atıyordu. Onu böyle farklı bir ortamda görmek canını sıkmıştı. Düşüncelerini toplamak için döndü. "Hey Eli!" Eli yüzüne bir tebessüm takınıp döndü. Rory elini kaldırdı. "Gelmeyeceksin sandım." İşler uzadı, kusura bakma. Eli gruba katılıp herkesle selamlaştı. "Sana bir içki ısmarlayayım. Bugün Eli'nin doğum günü arkadaşlar. Ne içersin?" Eli tanımadığı insanların iyi dileklerini kabul edip utangaç tebessümlere büründüklerini görürken orada olmamayı diledi. Anlaşmada gevezelik etmek yoktu. Eli kaçıp gidebilir mi diye düşünürken Rory çoktan bardan içkisini almıştı. Rory ona kadehini uzatırken beyaz şarap dedi. Şampanya daha iyi olurdu ama. Yeterince içtim zaten. Rory güldü. Ya tabii. Yine de teşekkürler. Rory onu arkadaşlarıyla tanıştırdı ama isimler daha ağzından çıkmadan Eli'nin hafızasından silinmişti bile. Evet dedi. Rory, evet işimize bakalım. Bir dakika izin verin bize dedi ve biraz daha boş ve sessiz bir köşeye gittiler. Yalnızca bir sandalye vardı ve Rory ona oturmasını işaret edip Eli'nin yanı başına diz çöktü. Sırt çantasından asbest olay incelemesi, semptomlar yazılı bir dosyayı çıkardı. Bu olayla ne ilgisi? Sabret dedi Rory dosyayı ona uzatarak. Geçen defa bulduğumuz mektubu düşünüyordum. Asbestle ilgili evrakların arasında değil miydi? Aşağıda özellikle son birkaç yıla dair bir dizi hukuk davası var. Ama biraz daha geriye gitmek istedim ve eski dosyaları buldum. Geçen defa sana verdiğim dokümanlarla aynı döneme ait bazı belgeler buldum. Sanırım bunlar ilk dosyadan ayrılmıştı. Rory usta hareketlerle evrakları karıştırdı. Ve dedi plastik bir dosyayı çıkartarak bunu buldum. Elinin kalbi duracaktı neredeyse. İki zarf vardı. Aynı el yazısı, aynı adres. Langley Caddesi'ndeki postaneden aynı posta kutusuna yollanmıştı. Sen okudun mu? Adam sırıttı. Sence okumama için bir sebep var mı? Tabii ki okudum. Ben okuyabilir miyim? Tabii. İlk mektup çarşamba yazılı olan. Yanlış anlaşılmaktan çekinmeni anlıyorum. Ama inan bana korkmana gerek yok. Evet, o gece Alberto'nun yerinde aptalca davrandım. Ve o taşkınlık yüzünden her zaman utanç duyacağım ama buna yol açan senin sözlerin değildi. Aksine hiçbir şey söylememiş olmandı. Söylediğin, yaptığın her şeyin en iyi tarafını görmeye çalıştığımı anlamıyor musun Jenny? Ama doğa nasıl boşluğa karşıysa insan kalbi de öyledir. Aptal ve kendine güvensiz bir adam olarak ikimiz de bu işin içeriğini, nereye varacağını bilmiyoruz ve beni tek rahatlatan da bu yaşadıklarımızın ne anlama gelebileceği. Benim için ne anlama geliyorsa senin için de aynı anlama geldiğini duymak istiyorum. Yani her şeyi bilmek istiyorum. Eğer bu sözler seni hala ürkütüyorsa sana daha kolay bir seçenek sunuyorum. Bana basit bir yanıt ver. Tek bir kelime söyle. Evet de. İkincisinde tarih vardı ama hitap yoktu. El yazısı tanınır halde olsa da aceleyle yazılmıştı. Yazan kişi adam akıllı düşünmeden çala kalem yazmıştı sanki. Sana bir daha yazmayacağıma yemin etmiştim. Ama 6 hafta geçmiş olmasına karşın kendimi daha iyi hissetmiyorum. Sensizlik, senden binlerce kilometre uzakta olmak beni hiç rahatlatmıyor. Sana yakın olmamam ya da gerçekten istediğim şeyi elde edemeyeceğimi görmem, kendimi iyi hissetmemi sağlamıyor. Geleceğim belirsiz, boş bir yol. Ne söylemeye çalıştığımı bilmiyorum. Sevgili Jenny, ama eğer yanlış bir karar verdiğini hissedersen, kapımın sana açık olduğunu bilmeni isterim. Ve eğer doğru kararı verdiğini hissediyorsan en azından şunu bil ki bu dünyada seni seven, ne kadar değerli, zeki ve iyi olduğunu bilen bir adam var. Seni her zaman seven ve bu ona zarar verse de hep sevecek olan bir adam. Sevgiyle kal, B. Rory, Jenny dedi. Eli yanıt vermedi. Gitmemiş dedi Rory. Evet, haklıymışsın. Rory, bir şey söyleyecekmiş gibi ağzını açtı ama muhtemelen Eli'nin yüz ifadesi onu vazgeçirdi. Eli nefesini dışarı verdi. Sebebini bilmiyorum dedi ama biraz üzüldüm. Ama yanıtı aldın. Üstelik bu makaleyi yazmak istiyorsan artık kadının adını da biliyorsun. Eli, Jenny diye mırıldandı. Bu çok büyük bir ipucu değil. Ama ikinci mektup, asbest dosyasının içinde olduğuna göre belki bir bağlantı vardır. Bence iki dosyayı incelemekte fayda var. Başka bir şey olup olmadığını görmek gerekir. Haklısın. Eli dosyayı ondan alıp mektubu dikkatlice plastik dosyaya yerleştirdi ve hepsini birden çantasına koydu. Teşekkürler dedi Eli. Gerçekten şu anda meşgul olduğunu biliyorum ve gerçekten sana minnettarım. Rory ona inceleyen gözlerle bakıyordu. Gerçekten üzgün görünüyorsun. Ha, ben mutlu sonlardan hoşlanan salağın tekiyim. Eli gülümsemeye çalıştı. Sanırım bir şey bulduğunu söyleyince mutlu bir son bulmayı bekledim. Rory Eli'nin koluna dokunarak ''Bu kadar etkilenme'' dedi. Eli çabucak ''Aa, o kadar da dert etmiyorum'' dedi. Ama olumlu bir son olsa makale için daha iyi olurdu. Sonu kötü bittiği için Melissa makaleye yazmaktan vazgeçmemi bile söyleyebilir. Eli yüzüne düşen saç tutamını geriye itti. O hep neşeli şeyler olmasını istiyor. Haber sayfalarını okuyunca insanların keyfi yeterince kaçıyor zaten. Rory, doğum gününü mahvetmişim gibi bir hisse kapıldım şimdi dedi. Bu sözü eğilip kulağına söylemişti. Eli, endişelenme dedi. Geceyi burada noktalamam için iyi bir sebep oldu. Rory, dirseğini tutup onu engelleyerek, bize katıl dedi. Buz pateni yapmaya gidiyoruz. Bir kişi gelmediği için fazla biletimiz var. Buz pateni mi? Çok eğlenceli olacak. 32 yaşındayım ben. Buz pateni yapamam. Bu kez şaşırma sırası Rory'deydi. Ha, haklısın. Anlayışlı bir ifadeyle başını salladı. Bastonla kayamazsın tabii. Buz pateni çocuklara göre değil midir? Gençlere göre yani. Demek ki sen hayal gücü kıt bir insansın Bayan Howard. İçkini bitir de bizimle gel. Biraz eğlenirsin. Yoksa planının dışına asla çıkamazsın. Eli arka cebine koyduğu telefonunu tekrar açmak istedi. Ama John'un malum özür mesajını okumak istemiyordu. Gecenin geri kalanının onun yokluğunun, sözlerinin ona duyduğu özlemin rengine bürünmesini istemiyordu. Bacağımı kırarsam 6 hafta boyunca beni işe götürüp getirmek zorundasın. Arabam olmadığı için heyecanlı olabilir. Sırtımda rahat eder misin? Rory hiç de onun tipi değildi. Alaycı, sıkıcı ve muhtemelen ondan birkaç yaş gençti. Maaşı da herhalde onunkinden büyük ölçüde azdı ve büyük ihtimalle bir ev arkadaşıyla yaşıyordu. Araba kullanmayı bile bilmiyor olabilirdi. Ama 32. yaşında saat 7'ye çeyrek varken aldığı en ilginç teklif buydu ve Eli, kolalığının değeri anlaşılmamış bir erdem olduğuna karar verdi. Ayrıca parmakların birinin pateninin altında ezilirse masama oturup yazı yazman gerekecek. Yazmak için tek parmak yeterli. Olmadı, burnunla yazarsın. Tanrım siz yaşlılar ne kadar da kibirlisiniz. Evet çocuklar, içkileri bitirin. Bilette 7.30'da orada olmamız gerektiği yazıyor. Eli, bir süre sonra metrodan eve yürürken karnının buz pateninden değil, patenle yürümeyi öğrenme aşamasında olduğu için çok sık düşmemişti zaten. Neredeyse 2 saat boyunca sürekli gülmekten ağrıdığını fark etti. Buz pateni yapmak eğlenceli, çok keyifliydi. Ve buzun üzerinde ilk adımlarını atarken daha önce kendini basit fiziksel aktivitelere vermenin keyfine hiç varmadığını fark etti. Rory bu konuda yetenekliydi. Arkadaşlarının çoğu gibi biz her kış buraya geliyoruz dedi. Ofis binalarıyla çevrili, projektörle aydınlatılmış geçici buz pistini göstererek. Kasım ayında kuruyorlar ve biz de iki haftada bir burada oluyoruz. Öncesinde bir iki kadeh içersen daha kolay kayıyorsun. Rahatlıyorsun. Hadi, bacakların hareketlensin. Hafifçe öne eğil. Rory önünde geri geri kayıp elinin ona tutunması için kollarını iki yana açtı. Eli düşünce Rory acımasızca güldü. Kendisi hakkında ne düşündüğünü pek önemsemediği biriyle bunu yapmak özgürleştirici oluyordu. Yanındaki John olsaydı soğuktan burnunun kızarması bile onu korkuturdu. Herhalde bir de John'un ne zaman gitmesi gerektiğini düşünüp dururdu. Evin kapısına geldiklerinde Rory'e teşekkürler dedi. Bu gece çok kötü bitecekti ama sayende çok eğlendi. O mektupla canını sıktıktan sonra elimden ancak bu kadarı geldi. Üstesinden gelirim. Ellie Howard'ın da bir kalbi olduğunu kim bilebilirdi? Çok çirkin bir iftira bu. Rory, o kadar da kötü değilsin aslında dedi. Gözlerinde muzip bir ifade vardı. Yaşlı bir tavuk için en azından. Ellie, ona buz pateninden mi bahsettiğini sormak istedi ama vereceği yanıtın sinirini bozabileceğini düşündü. Sen de çok sevimlisin. Sen, Rory dönüp metro istasyonuna doğru baktı. Ellie, bir an için onu davet etmesi gerekir mi diye düşündü. Ama bunu düşünürken bile işe yaramayacağını biliyordu. Aklı, evi ve hayatı John'la doluydu. Orada bu adama yer yoktu. Muhtemelen ona karşı hissettikleri kardeşçe duygulardı ve kafasını karıştıran tek şey adamın çirkin olmamasıydı. Rory yine yüzünü incelemeye başladığında eli düşüncesinin yüzüne yansımış olabileceğinden şüphelendi. Arkadaşlarını işaret ederek "Gitsem iyi olacak." dedi. "Evet," dedi eli. "Tekrar teşekkürler." "Sorun değil. İş yerinde görüşürüz." Rory onun yanağına bir öpücük kondurup koşar adım istasyona doğru ilerledi. Eli onu izlerken içinde garip bir yoksunluk hissi duydu. Eli taş basamakları tırmanırken anahtarlarını çıkardı. Yeni mektubu tekrar okuyup belgeleri inceleyecek ve bir ipucu bulmaya çalışacaktı. Verimli olmalıydı. Enerjisini işine aktaracaktı. Omzunda bir el hissedince yerinden sıçradı ve çığlık atmamak için kendini zor tuttu. John, elinde bir şişe şampanya ve inanılmaz büyük bir çiçek demetiyle bir adım arkasında duruyordu. "Ben burada değilim," dedi. "Somerset'te yeteneksiz ve can sıkıcı bir grup yazara konferans veriyorum." Eli nefes almaya çalışırken John orada duruyordu. "Bir şey söyle. Defol dışında tabii." Eli suskundu. John çileklerle şampanyayı basamağa bırakıp Eli'yi kollarının arasına aldı. Arabasının sıcaklığı dudaklarına yansımıştı. "Yarım saattir arabada bekliyordum. Hiç eve gelmeyeceksin diye çok korktum." Eli'nin içi erimişti. Çantasını bırakıp onun tenini, ağırlığını, gücünü hissederek kendini onun kollarına bıraktı. John onun soğuk yüzünü avuçladı. Sonunda birbirlerinden ayrıldıklarında "Doğum günün kutlu olsun," dedi. Eli sersem bir ifadeyle "Somerset mi?" dedi. "Bunun anlamı bütün gece birlikteyiz." Bu onun 32. yaş günüydü ve sevdiği adam şampanya ve çiçeklerle ona gelmişti. Bütün geceyi yatağında geçirecekti. John, "İçeri girebilir miyim?" diye sordu. Eli ona, "Sormana gerek var mı?" dercesine baktı. Sonra da çiçeklerle şampanyayı alıp üst kata yöneldi. 18. Eli, "Biraz konuşabilir miyiz?" Eli çantasını masasının altına bırakırken, teni yarım saat önce aldığı duşun etkisiyle hala nemli, düşünceleri hala başka yerlerdeydi. Melisa'nın cam bölmelerin arkasından gelen sesi onu sert ve acımasız bir şekilde gerçek hayata taşımıştı. "Elbette." Eli başını sallayıp boyun eğercesine gülümsedi. Biri ona kahve bırakmıştı. Ilık olduğuna göre bir süredir bekliyor demekti. Altında Jane Torville diye bir not bırakılmıştı. Dipnot: Jane Torville, İngiliz buz patencisi, çevirenin notu. Öğle yemeği. Şimdi bunu düşünecek vakti yoktu. Montunu çıkarıp Melisa'nın ofisine yürürken dehşet içinde bazı işleri editörünün hala ayakta olduğunu fark etti. Yazı işleri editörünün hala ayakta olduğunu fark etti. Bir sandalyeye çöktü ve Melisa'nın masasına ağır ağır yürüyüp oturmasını bekledi. kadifemsi siyah bir kot pantolon, siyah polo yaka bir bluz giymişti ve kolları bronz, karnı da her gün birkaç saat pilates yaptığını kanıtlayacak kadar düzdü. Melissa hafifçe iç geçirdikten sonra ona baktı. Gözleri şaşırtıcı bir menekşe rengindeydi ve eli bir an için onun renkli lens takmış olabileceğinden şüphe etti. Kolyesiyle tıpatıp aynı renkteydi. Bu konuşmayı yapmaktan çok da keyif almıyorum. Eli, ama artık mecburum. Saat 11'e çeyrek var. Aa evet, ben yazı işlerinin Nation'ın en rahat bölümü olarak görüldüğünü biliyorum ama çalışanlarımın en fazla ona çeyrek kalaya kadar masalarının başına oturmuş olmasını tercih ederim. Evet, ben böylece yazarlarıma toplantılara hazırlanmaları için bir süre tanımış oluyorum. Bu süre onlara günlük gazeteleri okuyup internet sitelerini kontrol etme, konuşma, fikir alışverişinde bulunma şansı veriyor. Melissa sandalyesinde biraz kıpırdanıp bir e-postayı kontrol etti. Toplantılara katılmak bir ayrıcalıktır Eli. Diğer yazarların katılmak için can attığı bir şans bu. Toplantıdan birkaç dakika önce gelerek profesyonel düzeyde bir hazırlık yapabildiğinden şüpheliyim. Eli'nin elleri karıncalanmaya başladı. Bir de ıslak saçlarla, affedersin Melissa, tesisatçıyı beklemem gerekti ve Melissa kısık sesle, yapma Eli dedi. Beni kandırmaya çalışma. Ayrıca haftanın hemen her günü gerçekten tesisatçının geldiğine beni ikna edemediğin takdirde bu işi ciddiye almadığını düşüneceğim. Eli yutkundu. Ağ bağlantıları sayesinde artık bu gazetede gizlenecek bir köşede kalmadı. Yazarların performansı yalnız gazete sayfalarında yer alan işlerinin kalitesiyle değil, makalelerinin internet ortamında kaç defa tıklandığına göre de değerlendiriliyor. Senin performansın sayılı. Melissa önündeki kağıda göz attı. Bir yılda %40 oranında düştü. Eli hiçbir şey söyleyemedi. Boğazı kurumuştu. Diğer editörlerle yazarlar ellerinde kocaman not defterleri ve plastik bardaklarla Melissa'nın ofisinin önünde toplanmaya başlamıştı. İçeride neler olduğunu anlamışçasına kimi meraklı, kimi ise utanmış bir ifadeyle cam bölmenin arkasından ona bakıyorlardı. Geniş çaplı bir sohbet konusu olduğundan şüphe ederken kendini aşağılanmış hissetti. Melissa masasına yaslandı. Sen buraya geldiğinde bilgiye açtın. Oyunun da başındaydın. Senin pozisyonunda olmak için kıçını yırtacak birçok yerel muhabirin arasından seni seçmemin sebebi de bu. Melissa, ben hayatında neler olup bittiğini bilmek istemiyorum Eli. Kişisel sorunların olduğunu, bir yakınının öldüğünü, boş batağının içine gömüldüğünü duymak istemiyorum. Medyada hatalar çoğu zaman affedilmez sonuçlar doğurur. Güzel bir hikaye yazamazsan reklam alamayız ya da tirajı yakalayamayız. Bunu yapamazsak işimizden oluruz. Tabii bazılarımız daha erken gider. Yeterince açık olabildim mi? Evet Melissa. Güzel. Bugünkü toplantıya katılmana gerek yok. Şimdi git kendini toparla ve yarınki toplantıya hazırla. Şu aşk mektupları ne durumda? İyi, her şey yolunda. Ne yaptığını biliyormuş gibi görünmeye çalışarak ayağa kalktı. Tamam, yarın gösterirsin. Çıkarken diğerlerine de içeri gelebileceklerini söyle. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Langley, L-A-N-G-L-E-Y. Jane Torvill, J-A-N-E-T-O-R-V-I-L-L-E.